Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 13. lem'adan Hikmetül İstiaze bahsi. Şeytanın şerrinden muhafaza olmak nasıl olur? Onları okuyacağız. Selamünaleyküm. 7. işaret. Sual, bir sual geliyor. Mutezile imamları şerrin icadını şer telakki ettikleri için küfür ve dalaletin hilkatini Allah'a vermiyorlar. Güya onunla Allah'ı takdis ediyorlar. Beşer kendi efalinin halikidir diye dalalete gidiyorlar. Hem derler, bir günahı kebireyi işleyen bir müminin imanı gider. Çünkü Cenab-ı Hakk'a itikat ve cehennemi tasdik etmek, öyle günahı işlemekle kabili tevfik olamaz. Çünkü dünyada gayet cüz'i bir hafiz korkusuyla kendini hilaf-ı kanun her şeyden muhafaza eden adam, ebedi bir azabı cehennemi ve Halık'ın gadab-ı nazarı ehemmiyette almayacak derecede büyük günahları işlerse elbette imansızlığa delalet eder. Bu soru. Yani soruyu şimdi tekrar açmaya çalışalım. Mutezile imamlarından bahsediyor. Mutezile. Mutezile ne demek? Yani Türkçe karşılığı itizal eden, yani ayrılan demek. Ayrılan. Nereden ayrılan? İslamiyet'ten ayrılan, hak yoldan ayrılan, doğru yoldan ayrılan, dalalete gidenler, yani sapıtanlar da demek. Yanlış yola gidenler manasına da geliyor. Kim bunlar? Mutezile imamları diye ifade ediyor aslında. Burada imamlar var yani. Mutezile'nin ileri gelenleri, büyükleri var yani. Şimdi bizim İslamiyet'in ister itikada dair olan hükümlerini, İsterse amele ait olan hükümlerini tanzim eden mezhepler var, doğru mu? Mezheplerimiz var yani. Mesela diyelim amel ile hükümleri tanzim eden mezhepler, ameli mezhep diye geçiyor ki, işte Hanefi, Şafi, Hanbeli ve Maliki diye 4 tane mezhep var, doğru mu? 4 mezhep var. Zannediyorum burada şu anda Şafi ve Hanefi mezhebine müntesip olan insanlar var. Maliki olan var mı? Yok. Hanbeli genelde onlar Afrika ülkeleridir yani. Onları da ifade edelim. Dolayısıyla Türkiye'nin mezhep yoğunluğu, ameli mezhep yoğunluğu Hanefi ve Şafi'dir. Hanefi mezhebi ve Şafi mezhebi amel ile ilgili hükümleri tanzim ediyor. Yani ne demek? Nasıl namaz kılacağız? Namazı neye göre kılacağız? Rüküden ne kadar duracağız? Secdede ne kadar duracağız? Secdeyi nasıl yapacağız? Rüküyü nasıl yapacağız? Öyle mi? Kıyamda nasıl duracağız? Ne okuyacağız? Hangisi farzdır? Hangisi sünnettir? Hangisi vaciptir? Öyle mi? Yani tadil erken namazın baştan sona tadil erken dediğimiz veya abdest almak. Abdesti neye göre alacağız? Önce el mi yıkanır, ayak mı? Öyle mi?
Efendim? Şafilerde yüzü yıkarken niyet ediliyor.
Bak Şafilerde yüzü yıkarken niyet ediliyormuş. Hanefilerde böyle bir şeye şart yoktur yani. Hanefilerde yüz yıkarken niyet etmek gerekmez. Abdestin istediğin yerinde niyet edebilirsin. Hatta niyeti ağız ile yapman bile gerekmez yani. Kalbinde niyetin olsun, o da yeterli yani. Hanefiye göre ayaktan başlasan problem yok. Öyle mi? Önce ayağı yıka, sonra başı, sonra yüzü, sonra eli. Doğru mu? Ama Şafilerde sıraya riayet etmek farz. Farz. Önce elden başlayacak. Doğru mu? Şimdi bu hükümler nereden geliyor? Amele ait olan mezheplerden geliyor. Bizim amellerimiz yani fiillerimizi tanzim eden mezhepler var. Dolayısıyla burası böyle. Bir de itikada dair olan mezheplerimiz var. Bu enteresan. Ne zaman bunu konuşsak çoğusu itikada dair mezhep nereden çıkıyor? Şimdi mesela diyelim bizim itikadımız var, doğru mu? Allah'a inanıyoruz, meleklere inanıyoruz, peygamberlere inanıyoruz, kitaplar, kaza kader, işte hayır şer, şimdi hayır şerri konuşacağız zaten. Ahirete inanıyoruz. Peki bu inançlarla ilgili hükümleri tanzim eden mezhep olması gerekmiyor mu? İşte onlara da itikadi mezhep deniyor. İtikada dair olan mezhepler. Eş'ari ve
Maturidi.
Allah razı olsun hocam. Eş'ari ve Maturidi. Yani bu iki mezhep, Hanefilerinki Maturididir. Şafilerinki de Eş'aridir. Özellikle ifade edelim. Ama aralarında çok fazla farklar yoktur. Sadece teferruatı ufak tefek farklar vardır. İtikada dair olan bütün hükümler bu iki mezhepten geliyor. Mezhepten. Yani Allah'a nasıl inanacağız? Biraz önce nasıl namaz kılacağızı amelli mezhepler tanzim ettiği gibi Allah'a nasıl inanacağız? Nasıl bir Allah'a inanacağız? Öyle mi? İlmi ezeli ne demektir? Kadere iman nasıl olacak? Hayır ve şerrin Allah'tan geldiği ne demektir? Bütün bunlarla alakalı ahirete iman, öyle mi? Meleklere iman, meleklerin hali, ahval ve keyfiyetleri, bütün bu anlatımların hepsi de itikada dair olan mezheplerde var. Mezheplerde. Şimdi gelelim Mutezile imamlarına. Mutezile imamlarından bahsedildiğine göre Mutezile diye bir mezhebin de olduğu ortaya çıkıyor. Doğru mu? Fakat bu mezhepler batıl olan mezheplerdir. Yani itikadı bozuk olan mezheplerdir. Şimdi aşağıda da itikada dair iki tane hüküm ifade edildi. Soru şeklinde getirildi. Ve bunların cevabını okuyacağız. Niye Mutezile imamının yanlış bir itikadının cevabını okuyoruz? Çünkü Müslümanlara da bu gibi şeyler maalesef sirayet edebiliyor yani. Mesela Cebriye diye bir mezhep var. O da itikadi bir mezheptir. Onun mesela kaderi görüşü nedir biliyor musunuz? Bakın ifade edeyim. Çok enteresandır. Ehli sünnetten birçok insanın da kaderle ilgili fikirleri genelde böyledir yani. Ehli sünnet genelde ne der? Kader alın yazısıdır. Yani Allah ne yazmıştır o olacaktır. Allah yazdığı için olur. Olur. Oysa doğrusu bu değil. Doğrusu nedir? Allah bildiği için yazar. İkisi çok farklı. Yazdığı için olmaz, bildiği için yazar. Bildiği için yazar. Yani Cenab-ı Hak bizim geçmişte, gelecekte veya şu anda ne yapıp ne yapmayacağımızı bilir, bildiğini kader levhalarına yazar. Yoksa kader levhalarına yazıldığından dolayı biz kader levhalarına tabi olarak biz bu şekilde mecburen hareket etmeyiz. Bu şekilde olunca insanın iradesi diye bir şey kalmaz. O zaman insan programlanmış bir robot gibi olur. Robot gibi olduğundan dolayı mesuliyeti de olmaz. Yanlış yaptı mıydı ona hesap da sorulamaz. Çünkü niye? İrade diye bir şey yok. İşte böyle bir itikat Cebriye mezhebinin itikadıdır. Cebriye mezhebi ne diyor? İnsan, beşer, kaderin önünde rüzgarın önündeki yaprak gibidir. Rüzgar yaprağı ne tarafa yönlendirirse yaprak o tarafa gider. Yani bu ne demek? Yaprak suya düşse de mesuliyeti yok. Yaprak boğulsa da mesuliyeti yok. Yaprak yansa da mesuliyeti yok. Bütün sebep rüzgarın kendisidir. Rüzgarın yerine Allah'ın kaderi hükümlerini koyun. İnsan kaderin önünde rüzgarın önündeki yaprak gibidir. Peki ehli sünnet bizim itikadımız böyle mi? Hayır. Biz böyle değiliz. Allah her bir insana irade diye seçme özgürlüğü vermiş. Seçme özgürlüğü vermiş. Şu anda hepimiz şuraya gelirken irademizle mi geldik yoksa birisi bizi silah zoruyla mı getirdi? Yok değil mi böyle zorlama, cebri? Herkes iradesiyle ya bugün ders var, sohbet var, muhabbet var, birlik var, beraberlik var, cemaat var, gidelim oturalım, hoş sohbet, muhabbet, salon hoş, güzel, icabında uykumuz gelse uyumak da var. Kimse bir şey demiyor. Doğru mu? Sonradan zaten Fatiha verince otomatik uyanıyoruz. Ondan sonra da güzel bir hararetimizi gidermek için çayımızı içiyoruz. Onda da problem yok. Ondan sonra kalkıyoruz tatlı tatlı evimize gidiyoruz. Doğru mu? Bak ne kadar rahat, ne kadar tatlı. Kimse de burada baskı yapmıyor yani. O zaman nedir? Biz irademizi kendimiz kullanıyoruz. İşte Mutezile ve Cebriye dediğimiz mezhepler fikirde bozuk olan mezhepler ki insanları yanlış yollara sürüklüyorlar. Onların şu anda müntesipleri yok. Yeryüzünde Mutezile mezhebinin müntesibi yani Hanefi mezhebinin veya Maturidi Eşari mezhebinin nedir tabisi olduğu gibi onların tabileri yok. Fakat Ehl-i Sünnet'ten onların fikirlerini istimal eden, kullananlar var. Problem bu. Bediüzzaman Hazretleri o problemlerden dolayı meseleyi gündeme getiriyor ve bize müminlere, Ehl-i Sünnet'e bir ders veriyor. Yoksa Mutezile'nin fikirlerini burada tartışmamız gerekmiyor. Manasız yani. Şimdi tekrar okuyorum. Mutezile imamları, yani Mutezile mezhebinin asıl imamı Vasıl bin Ata. Vasıl bin Ata. Vasıl bin Ata zannediyorum Beyazid İbn Sina Hazretleri'nin de talebesi. Talebesi yani. Talebesi. Ondan ders alırken bir meselede, özellikle şurada şimdi ifade edeceğimiz bir mesele var. Yani günah-ı kebairi işleyen kafir olur. Büyük günahları işleyen kafir olur. Bu mesele talebeler arasında görüşülüyor. Yani Beyazid İbn Sina Hazretleri nedir meseleyi anlatırken Vasıl bin Ata itiraz ediyor. Yani büyük günahların işlenmesiyle alakalı kalkıyor ayağı ve diyor ki büyük günah işleyen bir adam ne olursa olsun kafir olur. Kafir olur. Dinden çıkar. Sağ ol canım. Teşekkür ediyorum. Diğer taraftan Beyazid İbn Sina Hazret dinden çıkmayacağı noktasında uzun uzun izahlar yapmasına rağmen Vasıl bin Ata fikrinde ısrar eder. Fikrinde ısrar etmesinin sonucunda da şu hüküm ortaya çıkar. Vasıl bizden itizal etti. Ne demek? Vasıl bizden ayrıldı. Nasıl ayrıldı? Bu fikirler noktasında ayrıldı. O gün itiraz eden yarın öbür gün de etrafına birkaç insan topluyor, kendi fikirlerini kabul eden birilerini bir araya getiriyor ve ortaya batıl bir inanç çıkıyor. Talebelikten de uzaklaşıyor. Ondan sonra yanlış mezhepler ortaya çıkmış oluyor. Şimdi okuyorum tekrar. Mutezile imamları demişler ki, şerrin icadını şer telakki ettiklerinden, yani kötülüklerin yaratılması şerdir, çirkindir dediklerinden dolayı küfür ve dalaletin hilkatini, yaratılışını Allah'a vermiyorlar. Haşa, Allah nedir? Şerri yaratmaz demişler. Yaratmaz demişler. Şer yaratılır mı, yaratılmaz mı? Şer yaratılır. Ama Allah yaratmaz demişler. Bu bir soru işareti. Yani akla hemen şu soru geliyor. Peki Allah yaratmazsa kim yaratıyor? Doğru mu?
Evet.
İkinci bir soru geliyor. Bunu aklınızda tutun gençler. Güya onunla Allah'ı takdis ediyorlar. Aslında bu fikri ortaya atarken Allah'ı takdis ve tenzih makamında söylüyorlar. Haşa! Allah şerri yaratırsa Allah şer işlemiş olur. Allah da şer işlemeyeceğine göre Allah şerri yaratmaz. E o zaman kim yaratacak? İkinci bir halik mi olması lazım? İkinci bir halik yok. Yok. Halik yaratıcı tek. Tek. Allah'ı tenzih ederken enteresan. Direkt şirke giriyorlar. Orayı anlayamıyorlar, idrak edemiyorlar yani. Beşer kendi efalinin halikidir. Peki şerri kim yaratacak? İnsanlar. İnsan kendi şerrinin yaratıcısıdır. O zaman ne oldu? İnsana yaratma özelliği verildi, doğru mu? İnsan yaratıcı değil ki. Burada bir hataya giriyorlar. Şimdi onu anlatacak. Niye anlayamamışlar bu meseleyi? Bir o. Hem derler bir günah-ı kebireyi işlemek, büyük bir günah işlemek. Büyük bir günah dediğiniz nedir? Hırsızlıktır, zinadır, adam öldürmektir. Öyle mi? Sıla-i rahim, öyle mi? İçki, şirk, efendim? Kumar, sayın. Yani günah-ı kebair, isterseniz onu ifade edeyim, büyük günahlar demek. Büyük günahlar 70'ten fazla. 70'ten fazla büyük günah. Bizim biraz önce saydığımız günah-ı kebair'in ekberül kebair kısmı. Yani en büyük günahlar. Günah-ı kebair büyük günahlar. Ekberül kebair en büyük günahlar. En büyük günahlar 7 tanedir. Ama günah-ı kebair dedim miydi saymakla? Yani 70'ten yukarı yani onu ifade edelim. Hem derler bir günah-ı kebire işleyen, büyük bir günah işleyen bir mümin imanı gider. Artık o daha mümin olamaz. Yani bir adam affedersiniz zina yaptı, imanı gitti. Böyle midir şimdi? İzahını da şu şekilde yapıyorlar. Çünkü Cenab-ı Hakk'a itikat ve cehennemi tasdik etmek öyle günahı işlemekle kabili tevfik olamaz. Yani nasıl olabilir? Bir taraftan Allah'a inanacaksın, bir taraftan cehennemin varlığına inanacaksın, diğer taraftan da büyük günah işleyeceksin. İkisini bir arada düşünmek muhal diyor. Muhal olduğundan dolayı böyle bir günahı işleyen kafir olur. Otomatik olarak kafir olur yani. Şimdi olur mu olmaz mı onu da konuşacağız. İki tane soru, iki tane cevap inşallah bugün okumuş olacağız. Bu iki cevabı iyi aldığımız zaman itikada dair iki tane fikri zihnimize ne yapmış olacağız? İyice yerleştirmiş olacağız. El cevap, birinci şıkkın cevabı şudur ki, Kader Risalesi'nde izah edildiği gibi, halk-ı şer, şer değil. Belki kesb-i şer, şerdir. Ha, şimdi bir hüküm ortaya çıktı. Ne diyor? Bir, şerri yaratmak şer değildir. Şerri yaratmak şer değildir. O zaman Allah'ın bir şerri yaratmasıyla haşa Allah şer işlemiş olmuyor. Bir, peki ne şerdir? Şerri işlemek şerdir. Şer dediğimiz günah. Şer dediğimiz nedir? Yanlış. Şer dediğimiz şerre vasıta olan şeyler. Mesela şeytan. Şeytan yaratılmış mıdır?
Evet.
Şeytanın yaratılması şer midir? Bak hayır diyoruz. Ateş, ateşten şer ortaya çıkar mı?
Çıkar.
Değil mi? Şu binayı komple yakabilir. Peki ateşin yaratılması şer midir?
Hayır.
Bugün bütün teknoloji ateşin üzerine bina edilmiştir, doğru mu?
Evet.
Evdeki yemeğimizi ateş pişiriyor. Aynı, sayın. Yani dışarıda bizim ısınmamız, ağaçların ısınması, ortamın ısınması ateş ile. İşte güneş. Ateş, en büyük ateş güneş. Öyle mi? Hem ısıtıyor, hem ışıtıyor, aydınlatıyor, hem de renklendiriyor. Üç tane özelliğiyle bizi şefkat kanatlarının altına alıp kucaklıyor yani. Şimdi güneşin yaratılması şer mi, hayır mı? Enteresan bir şey değil mi? Dolayısıyla bir şeyler vardır ki neticesi şerdir. Bakın bir şey var ki neticesi şer. Neticesi şer de olsa, kendisi de olsa fark etmiyor ne olursa olsun, yaratılışı hayırdır. Mesela şeytanın hayra kabiliyeti yoktur. Yani hiç kimse şeytandan hayır ummasın yani. Şeytan her zaman şer işler yani. Yani biraz önce ateşten misal verirken ateşin şerre vasıta olma boyutunu da söyledik. Ama ateşin hayra vasıta olma boyutunu da söyledik. Fakat şeytan hiçbir zaman hayra vasıta olmaz. Hayra vasıta olmaz. Şeytanın ruhunda, kabiliyetinde hayırla alakalı hiçbir şey kalmamıştır. Yani şeytan kendisini tamamen çürütmüş ve öldürmüştür yani. Ruhunun cevherini bozmuştur. Cevherini yani. Başlangıçta şeytan böyle değildir yani. Şeytan ilk yaratılışta adı iblis olan cinnilerden, cinlerden olan o mahluk ne yapmış? Allah'a kul olmuş. Allah'a ibadet etmiş. Allah'a iman etmiş.
En büyük hocamış, en büyük hocamış.
Meleklerin de hocasıymış. Bak çocuklar buradan öyle söylüyor. Doğru. Meleklerin de hocası. Ama Allah'ın emrine isyan edince o makamdan aşağı sukut ediyor. İsyanında devam ettikçe kendisini ne yapıyor? Tamamen çürütüyor. Bu adeta bir demirin tuzlu su içerisine bırakılıp oradan çıkarılmaması gibi. Demiri aldınız, tuzlu suyun içerisine koydunuz. Bir sene, iki sene, üç sene demir orada kalınca ne olur? Çürür, doğru mu? Çürür. Öyle çürür ki o demiri artık şuradan çıkarayım da eritip kılınç yapayım deseniz elinizi dokunduğunuz anda hiçbir şey bulamazsınız. Yani demirlik cevheri nedir? Hiçbir şey kalmamıştır. F2 mi diyorlar, F4 mi diyorlar demirin molekül yapısını? F2 mi? F2. F2 molekül yapısı, o cevherden hiçbir şey bulamazsınız. Bulamazsınız. Ne olmuş bu demir? Kendisini tamamen çürütmüş. Dolayısıyla artık demirlik özelliği kalmamış demektir. Demirlik özelliği yoksa bunun demirle ilgili fiillerin hiçbirisine vasıta olmayacak demektir. Ondan küçücük bir vida da yapamazsınız. Doğru mu? Şimdi bu böyle olduğu gibi şeytan da kendisini ne yapmış? Çürütmüş. Çürütmüş. Nasıl çürütmüş? Allah'a isyan ede ede. İsyan ede ede ede ede ede ede ede ede o ruhundaki hayır kabiliyeti tamamen şerre dönüşmüş. Ve şeytanın kendisi tamamen bu noktada şer. Hatta Abdülkadir Geylani Hazretleri cinlerle olan bir kitabı var. Cinleri anlatan bir kitabı var. O kitapta şeytanın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la olan konuşmaları anlatılıyor baştan sona. Konuşmaları anlatılıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şeytana ne soruyorsa şeytan cevap veriyor. Verdiği cevapların hepsi doğru. Doğru. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en son şeytana bir şey söylüyor. Diyor ki, ey iblis diyor, gel bugün diyor bir doğru daha söyle. Bir doğru daha söyle. Nedir o? Allah'a iman et. Bir doğru daha söyle. Allah'a iman et. Ben de sana ahirette şehadetlik edeceğim diyor. Mümin olduğuna dair. Bakın şeytana en yüksek makamdan tebliğ yapılıyor. Doğru mu? En yüksek makamdan. Peygamberlerin de en yükseğinden hem de garanti veriliyor. Garanti veriliyor. Şeytan ne diyor biliyor musunuz? Ya Muhammed diyor, ben diyor o kalemi kırdım. Enteresan bir şey yani. Ben o kalemi kırdım. Yani ne demek? Ben bir daha mümkün değil iman etmem. Acayip bir şey ya. Şimdi bu ne kadar katı, ne kadar bozuk, ne kadar sefih. İşte bu kadar sefih olan bu şeytanın var ya, yaratılması hayır. Bak kendisi şer, şer boyutunu anlattık. Hayırla ilgili hiçbir kısmı yok. Ama yaratılması hayır. Niye hayır biliyor musunuz? Allah razı olsun. Sen, ben, biz, siz, onlar. O tamamen şer olan şeytanla mücadele ede ede ede ede ede, ede kendimizi kemalata erdiriyoruz. Allah bizim kendimizi kemalata erdirmek için tamamen şer olan şeytanı karşımıza çıkarıyor. Ve kıyamete kadar.
Şeytan olmasaydı ne yapacaktı?
Vazifesi kıyamete kadar. Şeytan cinsinden şeyler olacak. Tabii. Olmazsa olmaz. Yani bu imtihanın kanunu. İmtihanın kanunu. Nasıl imtihanın kanunu? Sınıfta hoca öğrencileri sınava alıyor. Sınava alırken şimdi hiç zayıf not olmasa da sınava giren kim olursa olsun herkese 10 verecek olsa. 10 verecek olsa. Soruyorum. Tembel olan öğrenci çalışmayacaktır. Doğru mu?
Evet.
Çalışmayacaktır. Peki çalışkan olan öğrenci niye çalışsın? Zaten 10 alacak. Doğru mu? Tembelin zaten işine gelecek. Oh be 10 alacağım. Çalışkan olan da çalışmayacak. Diyecek ki zaten 10 veriliyor. Niye çalışayım? Peki şimdi tembel zaten çalışmıyor. Çalışkan çalışsa, gayret etse ne yapacak? Hedefinde diyelim doktorluksa doktor olacak. Mühendislikse mühendis olacak. Doğru mu? Her ne meslekse o meslekten bir tanesine gidecek. Çalışmadığından dolayı soruyorum. Hakikatte çalışkan olan o öğrenci doktor olabilir mi? Onları ala ala ala ala. Mümkün değil. Doktor olamaz. Niye doktor olamaz? Çünkü doktorlukla alakalı ilmi öğrenmeyecek ki. Çalışmadığı halde onu alacak. Adına doktor denecek ama fakat doktor olmayacak o. Bir hastayı tedavi edemez. Edemez. Ama zayıf notların olduğunu düşün. Çalışkan öğrenci ne yapacaktır? Zayıf not almamak için çalışacaktır. Çalışınca 10 alacak. Diğer ders, o ders, ortaokul bitti, lise bitti. Üniversiteyi kazandı. Değil mi? Zayıf alma var, kazanamama var. Onda da çalıştı. Yüksek puan aldı. Tıp fakültesine girdi. İşte tıp fakültesini de çalışıp ne yapacak? En sonunda bitirecek ve hakikatte onun adına doktor denecek ve o doktor olacaktır. Şimdi insandaki olan bu istat ve kabiliyetlerin bu şekilde gelişebilmesi için notların içerisinde nelerin olması lazım? Zayıf notların olması lazım. Zayıf notların olması hayır. Ama öğrencinin tembellik ederek zayıf notu alması şer. Kötü olan bu. Anladınız mı meseleyi? Şeytanın bu alemde veya şeytan cinsinden şeylerin bu alemde olması hayır. Ama şeytana uymak şer olan bu. Allah şeytanı yaratmış. Şeytanı yaratmakla hayır işlemiş. Dolayısıyla şer işlememiş. Zayıf notların varlığı hayırdır. Ama zayıf notlara uymak, onları almak şer olmuş oluyor. Peki onun haricinde işlediğimiz günahlar. İşlediğimiz günahlar. Allah mesela bir insan bir günah işleyeceği zaman günaha da müsaade ediyor. Doğru mu? Günaha da müsaade ediyor. Nihayetinde o günahı Allah yaratıyor. Yani mesela diyelim şu bir su. Su. Mübah bir adat değil mi? Helal. Helal. Şöyle ders ortamında içip boğazı da rahatlatmak daha mübah. Bismillah içiyorum. İçtim. Bu bir hayır, doğru mu? Hayır. Şimdi şu bardağın içerisinde affedersiniz şarap olsaydı. Biraz önce suyu içerken şunu şuradan kaldırdım, ağzıma getirdim ve içtim. Bu bir fiil midir? Elim hareket etti, kolum hareket etti. Su boğazımdan mideye indi, mideden hazm olacak. Nedir? İnce bağırsak oradan hazm olacak. Karaciğer oradan hazm olacak. Bütün kan damarlarına dağılacak veya böbreklere geçecek veya. Nerenin gıdasıysa oraya gidecek. Şimdi bu su bu şekliyle hayır, doğru mu? Ve bunun içiminde ne kadar fiil icra ediliyor? Şu elin kaldırılması, indirilmesi fiil Allah yaratıyor. Şu bardağın buradan alınması fiil Allah yaratıyor. Şu suyu buradan ağzıma götürdüğüm fiil Allah yaratıyor, doğru mu? Mideye indi, Allah yaratıyor. Oradan diğer uzuvlara, hepsini Allah yarattı. Peki şimdi bu şarap olacak olsaydı, şarabı içerken de aynı şekilde fiil sergileniyor mu, sergilenmiyor mu? Elimi götürüyorum, Allah yaratıyor. Alıyorum, Allah yaratıyor. İçiyorum, Allah yaratıyor. Peki bu nedir? Helal midir, haram mıdır? Haram. Aynı zamanda şer. Ne oldu? Şerri Allah yarattı, doğru mu? Allah yarattı. Bunu da yaratıyor. Yani Allah tutup da sen şurada şarap iken elini buradan kaldırmak istediğin zaman eline mani olmuyor. Serbest bırakıyor.
İrade devreye
giriyor. İrade devreye giriyor ve serbest bırakıyor. Şimdi niye Allah serbest bırakıyor? Aslında serbest bırakmasın. Şer de o şerri yaratıyor. Bu şerrin hayra olan vasıtası nedir? Biraz önce şeytanın hayra olan vasıtasını konuştuk. Yani ben mücadele ediyorum ve mücadele edince kazanıyorum. Kazanınca da ne yapıyor? İstidatlarım, kabiliyetlerim gelişiyor ve ben kamil bir insan oluyorum. Şeytan yine yerinde şeytan. Şeytan haşa bir sevap kazanmıyor. Şeytan bana mücadelesi düşmanlığa. Benim onunla mücadelem hayra. Doğru mu? Bu aynen şey gibidir. Üstad Hazretleri buna çok güzel bir misal veriyor. Musibetler diyor. Musibetler. İnsanın istatlarını geliştirir. Ne gibi? Atmaca kuşunun serçeye tasliti gibi. Şimdi serçe bir dalda durmuş veya yuvasında. Atmaca kuşu da yuvasında serçeyi görünce hemen bir yukarıdan aşağıya bir uçuş gerçekleştiriyor. Öyle bir uçuş gerçekleştiriyor ki yuvasından kapıp alacak. Fakat onun da kanatları var. Daha henüz de uçmamış. Uçmaktan da korkuyor. Fakat diğer taraftan atmaca da geliyor. Atmacanın gelmesiyle can tehlikesi var. Şimdi uçmaktan korkan serçe ne yapıyor? O can havliyle yuvasından bir fırlıyor. Kendisini bir fırlatıyor. Kanat çırpıyor. Ha bir de bakıyor ki uçuyor ya. Uçmayı öğreniyor. Allah bir zalimi, atmaca gibi bir zalimi serçeye musallat etmekle serçenin uçma istidadını geliştiriyor. Bakın, hayır oldu, doğru mu? Şimdi gelelim buna. Bu, yani serçenin, atmacanın nedir, niyeti serçenin istidadını geliştirmek değildi yani. O zalimce geldi, zalimliğinin cezasını alır. Ama o arada o fırlayıp uçuşa geçince uçmayı öğrendi ve artık daha düşmanlara yem olmayacak. Bakın, hayır oldu sonucu. Şimdi gelelim bu kısma. Allah günah işleyene günah işlemesine müsaade ediyor. Peki bunun hayır tarafı neresi? Yine biraz önceki öğrencilerin sınavla ilgili verdiğimiz misaldeki gibi. Misali oraya endeksleyelim. Öğrenci yanlış yazmaya başladı. Yani sorunun cevabını yanlış yazmaya başladı. Öğretmen de yanlış yazdığını görünce kalemini tuttu. Yanlış yazma. Kalemini tuttu, yanlış yazma. Yani ne yap? Doğrusunu yaz. Şimdi öğrenci bu şekilde yapınca ne olacaktır? Diğer öğrenciler de, onlar da çalışmayı bırakacak. Nasıl olsa yanlış yazsak öğretmen bizim elimizi tutacak. Bakın, yine çalışmaya mani. Yine insanı tembelliğe itiyor. Dolayısıyla hep böyle olacak olsaydı sonuç ne olacaktı? Hiç kimse istidatlarını geliştirmeyecekti. Allah müsaade ediyor ki iki zıt birbiriyle yeryüzünde çarpışsın. Çarpışsın. Ebu Cehil Allah'ı inkar ederken Allah ona müsaade etmeseydi Ebu Bekir'in sıddıkiyeti ortaya çıkmazdı. Anladınız mı meseleyi? Ebu Bekir'in sıddıkiyeti ortaya çıkması için Allah diğerine müsaade ediyor. Yoksa diğer türlüsü olmaz. İkincisi, kişi kendi iradesiyle o yazıyı yazıyor. O yazıyı yazarken cehenneme istikakını da kendisi ne yapmış oluyor? Gerçekleştirmiş oluyor. Burada da yine ne çıktı? Hayır çıkmış oldu. Burada zaten misallerini veriyor. Kader Risalesi'ne izah edildiği gibi halkı şer şer değildir. Belki kesbi şer şerdir. Bazen öğrencilerde biz bu gibi yerleri ders yapıyoruz. Öğrenci zihnine bunu yerleştiriyor, ezberliyor ama sonradan biraz ezber değişiyor. Hocam diyor, o şey nasıldı diyor. Nasıldı? Şöyle miydi acaba diyor. Halkalı şeker şeker değil, kesme şeker şekerdir. Halkalı şeker şeker değil, kesme şeker şeker. Kesme şeker biliyorsun, bizim Erzurum'un meşhur kesme şeker. Her yerin var mı bilmiyorum ama Erzurum'un kesme şekeri vardır, meşhurdur. Adamın birisi Erzurum'da bir bakkala giriyor. Orada biz normalde burada ister kesme şeker olsun, ister toz şeker olsun, şeker denir yani. Bizde ayrıdır yani. Toz şeker ayrıdır. Kesme şeker ayrıdır yani. Şeker denince akla kesme şeker gelir. Şimdi girmiş birisi bir dükkana, demiş şuradan 2 kilo şeker verir misin demiş. Adam şeker yoktur demiş. Şeker de orada. Allah Allah, herhalde diyor bu adam satmıyor diyor. Diğer dükkana giriyor. Diyor 2 kilo şeker verir misin diyor. Şeker yoktur diyor. Toz şeker var orada. Herhalde diyor bu da satmıyor diyor. 3. dükkana giriyor. Bu sefer direkt tutuyor, işaret ediyor. Şuradan diyor 2 kilo şeker verir misin diyor. Şeker yoktur diyor. Hemşerim diyor, bu ne diyor. Hemşerim diyor, sen şeker istesen toz şekerini gösterirsen. Kesme şeker de direk diyor. Bizde şekerin adı kesme şeker. Kesme şekerin adı şeker yani. Demek ki bir espri şey olsun diye ifade ettim. Bazen öğrenciler de kendi arasında bu şekilde şey yapıyorlar. Yine Üstad Hazretleri'nin bu lemaların en başında her günahta küfre giden bir yol vardır diyor. Her günahta küfre giden bir yol vardır. Bir insan günah işleye işleye eğer tövbe istiğfar etmezse, geçen derste de ifade etmiştik, insanın kalbi kararıyor. Nihayette Allah korusun küfre gidebiliyor yani. Yani direkt değil ama fakat zamanla aynı şeytan gibi çürüterek gidebiliyor yani. Şimdi öğrencilerle mütalaa ediyor bir abi. Diyor ki buna nasıl bir misal verebiliriz? Her günahta küfre giden bir yol vardır. Normalde sövmeye de biz küfür deriz. Doğru mu? Oysa küfür Allah'ı inkar etmek demek. Allah'ı inkar etmek demek. Orada her günahta küfre giden bir yol vardır demek. İnsan günah işleye işleye işte en nihayette inkara gider. Allah'ı inkar eder. Küfür dediğimiz bu. Ama bazen sövmeye de insan küfür diyebiliyor. Bir çocuk diyor ki hocam diyor ben misal verebilir miyim? Ver bakayım diyor. Mesela diyor bir adam hırsızlık yapacak diyor. Hırsızlık yapacak. İşte diyelim bankaya giriyor. İşte bankanın kasa bölümüne geçiyor. Kasayı açmaya çalışıyor. Fakat bir türlü kasayı açamıyor. Ondan sonra başlıyor ki küfretmeye. İşte her günahta küfre giden bir yol vardır. Orada yani sövüp sayması veya başka şey yapması güya küfürmüş yani. Oysa öyle değil yani. Çocuk ama zihninde böyle anlıyor yani. Bazı şeyler böyle anlaşılabiliyor yani. İkinci şıkkı ki günahı kebireyi işleyen nasıl mümin kalabilir? Şimdi sorunun diğer bir boyutuna geliyoruz. Diye sualine cevap ise evvela sabık işaretlerde onların hatası kat'i bir surette anlaşılmıştır ki tekrara hacet kalmamıştır. Saniyen nefsi insaniye, şimdi bakın bir şeyi nazara verecek, bu çok önemli. İnsanın nefsi kendisi muaccel ve hazır bir dirhem lezzeti müeccel gaib bir batman lezzete tercih ettiği gibi. İnsan böyledir yani. Sana şu anda diyelim önüne 4 dilim baklava vereceğim. Bunu mu kabul edersin yoksa 1 sene sonra 1 tepsi baklava bunu mu kabul edersin? Ya bana 4 dilim getirsen. 1 sene sonraki 1 tepsi baklavaya kimse yanaşmaz yani. Bu da var. Bak diyor ki sağ mı kalacağım belli değil.
Ölmeden önce iyi.
O da var yani. Bir şey diyemiyorsun yani. Şimdi mesela diyelim çalıştın sana 10 lira verilecek. 1 sene sonra bekle 1000 lira vereceğim. Adam ne ister? Ya sen benim 10 liramı ver. Her zaman hemen verilen ücret tercih edilir. Hemen verilen ücret tercih edilir. 1 sene sonraki ücret tercih edilmez. Bu insanın neyinde var? Yapısında var.
Ne cayarsan?
Birçok sebep söylenebilir. Birçok sebep söylenebilir. Şimdi bunu neye misal veriyoruz? Şu dünyada her bir şeyin lezzeti var mı?
Var.
Var. Peki cennet nedir? Bütün lezzetlerin kaynağıdır. Doğru mu? Evet. Ve cennetteki lezzetler bu dünya lezzetlerinin hiçbirisiyle kıyaslanmaz. Kıyaslanmaz. Bir müsbet olan, helal olan şeylerin lezzetleri var. Bir de menhus, pis, rezil, günahların lezzetleri var. Doğru mu? Allah diyor ki şu günahı ve o günahtaki olan lezzeti terk et diyor. Terk et. Ben öldükten sonra ebedi saadet ve lezzeti sana lütfedeceğim diyor. İnsan ne yapıyor? Anladınız mı meseleyi?
O 4 dilim meselesi.
Hemen o 4 dilim baklavaya sarılıyor. Oysa sonsuz ve ebedi bütün lezzetlerin kaynağı olan bir cennet var. O cenneti çok uzak görüyor. Nasıl? O cenneti çok uzak görüyor. Ya gelir ya gelmez. İhtimal. Anladınız mı meseleyi? Oysa helallerde de lezzet var. Helalinden de alabilirsin. Ama nefis ne yapıyor? Haramından aldırmak istiyor. Haramından aldırmak istiyor. Zengin birisi maçları ta yurt dışında gidip izliyor. Yurt dışında. Yani böyle olanlar da var şu anda. Olanlar da var yani. Yurt dışında gidiyor. Tribünlerde soğukta artık veya o sıkışıklıkta bir sürü masraftır şudur budur izleyip geliyor. Bu yaşanmış bir vaka. Bir abi diyor ki ya diyor abi diyor senin diyor bu kadar mal varlığın var. Evin şöyle dev ekran bir televizyon alırsın. Koltuğuna kurulursun. Kurulursun. Kahveni içerken hem de en yakın pozisyonları dahi ağır çekimle oradan rahat bir şekilde seyredersin. Sıcak ortamda hiçbir masraf yapmadan yudumlaya yudumlaya maçını izleyebilirsin. Niye bu kadar zahmete katlanıyorsun? Bu kadar para harcıyorsun? Ta oralarda belki kış, kıyamet, soğuk veya sıcak her türlü şey var. Ne gerek var?
Golü bir daha seyredemiyorsun mesela maçta.
Değil mi?
Tabii.
Yok bunlar yani. Yakın çekimler yok, şu yok, bu yok. En detayını görebiliyorsun. Kimse de sana mani olmuyor. Olmaz diyor. Orada diyor hakem diyor. Bir yanlış yaptığı zaman ben ona bağırıp çağırmam lazım orada. Ben böyle dedim. Ben orada ona küfretmem lazım diyor yani. Onun diyor o lezzet diyor beni oraya götürüyor diyor. Ben burada o lezzet yok ki diyor. Evin içine oturacağım. Hiçbir sıkıntıdan başka bir şey değil yani. Anlaşıldı mı mesele yani? İnsanın nefsinde, yapısında böyle bir özellik var. Gerekirse onun için ne yapıyor? Bütün meşakkate katlanıyor. Parasını dahi ne yapıyor? Harcıyor yani. Cennete gitmek için para harcamak yok. Düşünebiliyor musunuz? Namaz için para veriyor muyuz?
Hayır.
Dua için para veriyor muyuz? Hayır. Oruç için?
Zekat için
bizim olmayanı veriyoruz. Çok zekisin. O 40'ta biri veya 10'da biri bizim değil. O bizim değil. O onu yersen, onu alırsan o haram. Ona bakarsan hacca giderken de veriyorsun yani. Bedeninin şükrü nedir? Malının şükrü, şükür şükür şükür. Onlar ne yapıyor? Bizim olmayan, yani malın 40'ta biri veya 10'da biri senin değildir. Yersen haramdır. Onu bir şekilde çıkarman lazım. Senin Allah diyor şey ki diyorsun. İşte şu vasıftaki şeylere verebilirsin diyor. Verince evet sevabını alıyorsun ibadet yaptığından dolayı. Yoksa bir hayır yani sadaka gibi, teberru gibi, bağış gibi kendi malından vermek gibi bir şey değil bu yani.
Yani bu kaskolattırıyorsun kendini.
Allah razı olsun. Yani borcunu vermekle malını kaskolattırıyorsun. Yani. Namazını kılmakla bedenini kaskolattırıyorsun. Bunlar bak Allah razı olsun. Tebrik ederiz. Güzel bir ifade kullandınız. Yani bunlar bu şekilde. Dolayısıyla yani cehennemle alakalı neyi konuşacak olsak hepsi para. Hepsi parayla mı diyor? Parasız olan yok. Enteresan bir şey. Ama bu tarafta baktığın zaman yani köylü Mehmet Ağa dağın başında bir çoban cenneti kazanabilir mi? Kazanır. Kazanır yani. Şöyle. Devam ediyorum. Nefs-i insaniye muaccel, hemen acele verilen ve hazır bir dirhem bir gram lezzeti, müeccel sonradan verilecek gayip bir batman lezzeti tercih ettiği gibi hazır bir tokat korkusundan ileride bir sene azaptan daha ziyade çekinir. Bu böyledir yani. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki İşte şu günahları işlersen seni cehenneme atarım. Cehenneme atarım. Cehennem diyor çok uzak. Dolayısıyla günah işlemekte hiçbir sıkıntı çekmiyor yani. Fakat öbür tarafta bir yerde diyelim bir memuriyeti var. Memuriyeti var. Mesaiye geç gelse diyelim gündeliğinden kesilecek. Adam ne yapıyor? Öyle çırpınıyor, öyle çabalıyor ki mesaiye vaktinde zamanda gidiyor. Niye vaktinde zamanda gitti? Çünkü gitmese o gün günlerinden kesilecek. Cezası peşin. Peşin cezadan da korkuyor insan. Bakın peşin lezzete müptel olduğu gibi peşin olan cezadan da korkuyor. Ama öldükten sonra bir ceza verilecekmiş. Bunu nefsi insaniye çok fazla düşünmüyor. İşte günahlar işlemek de biraz buradan oluyor, buradan geliyor. Devam ediyor şimdi. Hem insanda, insanın şimdi başka özellikleri var. İnsanda hissiyat garip olsa, hisler garip olsa, bakın, aklın muhakemesini dinlemez. Enteresan bir şey. Onun için bir kaydı ortaya getirmişler. Özellikle Bediüzzaman Hazretleri bunu tekrar ediyor risalelerde. İmana dair olan meseleler münakaşa suretinde bahsedilmez. Bahsi caiz değildir. Yani her şeyi münakaşa yani aslında hiçbir şey münakaşa edilmez. Onu ifade edelim. Çünkü münakaşa tarzında konuşulan her bir şeyde hissiyat garip olur. Hissiyat garip olunca aklın hükümleri ikinci planda kalır. Aklın hükümleri ikinci planda kalınca muhakemeli bir sonuç ortaya çıkmaz. Hak, hakikat ortaya çıkmaz. Hele hele imana dair olan bir meselede hissiyat ortaya girerse Allah korusun itikatla alakalı yanlış fikir çıkacak ağızdan. Yani bu insanın yanlış fikirlere saplanmasına bilmeyerek dahi olsa Allah'ın inkarına bile gidebilir. Bakın enteresan bir şey. Dolayısıyla hiç caiz değil. Hiç caiz değil. Hissiyat her zaman ne yapılacak? Bastırılması gerekiyor. Onun için öfkeliyseniz bakın kimseyle herhangi bir teşrik-i mesai yapmayın deniyor yani. Ayaktaysanız oturun. Oturuyorsanız ayakta kalın. Olmadı abdest alın. Olmadı iki rekat namaz kılın. Olmadı yatın uyuyun. Çünkü o hal muhakkak size veya başka birisine muhakkak bir zarar verecektir. O zarardan kurtulmak için hadis-i şerifler ne yapıyor? İnsanı hep geriye doğru çekiyor. Ne zaman aklın başına geldi, o zaman rahat bir şekilde nedir? Konuşabilirsin. İnsanda hissiyat galip olsa aklın muhakemesini dinlemez. Heves ve vehim hükmedip en az ve ehemmiyetsiz bir lezzet hazırayı ileride gayet büyük bir mükafata tercih eder. Ve az bir hazır sıkıntıdan ileride büyük bir azabın müecceleden ziyade çekinir. Bakın, yani az bir sıkıntıdan çekiniyor, ileride verilecek bir azaptan çekinmiyor, umurunda değil yani. Çünkü tevehüm ve heves ve his ileriyi görmüyorlar, belki inkar ediyorlar. Bakın çok enteresan, insanın hissi, vehmi, bakın bunların hepsi kördür. Kör duygulardır. Kör duygular hakikati göremeyeceği gibi ileriyi de göremez. Hakikati gören duygular hangi duygulardır biliyor musunuz? Akıl 1, kalp 2, vicdan 3. Bu duygular hakikati görür. Diğerleri onların yardımcılarıdır yani. Başka şeyler için verilmişlerdir yani. Dolayısıyla hakikati görme noktasında bu 3 duygu ön plana gelmesi lazım. Bu 3 duygu geri plana gelip diğerleri ön plana gelirse o insan hakikati göremez. Gençlik damarı, bakın gençliği tarif ediyor. Gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. Hissiyatı dinler. His ve hevesse kördür, uzağı göremez. Bakın. Şimdi evet, şu anda nasihat dinleyen gençlerimiz var burada. Ama ekseri gençler nasihat dinlemez. Ekseri gençler ne dinler? Musibet dinler. Başına bir bela, bir musibet gelmedikçe terbiye olmak gibi bir şey zihnine çok da fazla gelmez. Yaratılış itibariyle insanlığın gençlik sınıfı hissiyat ön plandadır. Kanın hareketi gibi nefsi duygular da acayip bir şekilde harekettedir yani. Dolayısıyla his ve hevesine uygun gelen şeyleri ön plana alır. Akli, mantıki ve muhakemeli şeyleri ikinci, üçüncü, dördüncü dereceye atar. Ama akli, mantıklı ve muhakemeli şeyleri birinci derece alanlar da var. Yok değil. Bugün ne yapmışız burada? Dizimizi kırmışız. Nefsimizin belini bükmüşüz. Yani sırtına yumruğu indirmişiz. Gelmişiz burada Kur'an'ı bir ders dinliyoruz. Helal olsun. Tebrik ediyoruz. Allah rahmet etsin. Ali Ulvi Kurucu abi vardı. Belki bazılarınız bilir. Ömrü Medine-i Münevvere'de geçmiş veli bir zattır. Biz üniversite yıllarında kendisiyle tanışmaya nasip oldu. Bediüzzaman Hazretleri'nin de talebelerindendir. Risale-i Nur'un tarihçi hayatın ön sözünü yazanlardandır. Edip bir zattır, edepli bir zattır, şairdir yani. Mehmet Akif'in bir nevi talebesi gibidir yani. İstanbul'da onun bir sohbetine iştirak etmiştik. Üniversite gençliği olarak ve bize şunu ifade etmişti. Üniversite gençliğine hitap etmişti. Dedi, alevler içerisinde ama yanmıyorlar. Alevler içerisinde ama yanmıyorlar. Amyanttan bir gömlek giymişler. Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam gibi. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldı, doğru mu? Evet. Ama ateş yakmadı. İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a olan inancı, Allah'tan olan korkusu, peygamberliğinin ulviyeti vesaire vesaire vesaire, sayın ne kadar özellik var. Bu özellikler ateşe mani oldu. Allah ateşe emretti. Ateş Allah'ın emriyle yakıyor. Allah'ın emretmesiyle yakmıyor. Ya naru kuni berden ve selam ala İbrahim. Ey ateş, İbrahim Aleyhisselam için soğuk ve selametli olsun. Her taraf gül ve gülistan oldu. Düşünebiliyor musunuz yani? Bu zamanda da alevler gibi her tarafta, sağda solda, önde arkada, bir caddeye çıktın mıydı, bir Bayezid meydanına git, her tarafını günah sarmış. Her tarafta camiler de var. O günahların içerisinde olan gençler var. Öyle gençler ki o günahlar o gençleri yakmıyor. Müezzin efendi minareden Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince yönünü camiye doğru yöneltiyor, abdestini alıyor, camiye geçiyor ve orada imama tabi oluyor, namazını eda ediyor. Günahlar onu çağırdığı halde hissini, hevesini, nefsini asla ve asla dinlemiyor. Aklını, mantığını, kalbini ve vicdanını dinliyor yani. Hekimoğlu İsmail Erzurum'da 87'de konferansını dinlemiştim. Şu anda da dua ederim. Kendisi rahatsız. Çok kaliteli bir nur talebesi. Aynı zamanda bir mütefekkir yazar. Yani bilirsiniz kitapları da vardır. 20. asrın göbeğinde onun ifadesi. 20 yaşındaki bir genç müezzin efendi minarelerden ezan okumaya başladığı zaman yönünü camiye doğru çevirip camiye gitmesi bu asırda Allah'ın bir mucizesidir diye ifade etmişti. Müthiş bir şey. Bu mucize. Çünkü niye? Gençliği adeta günah serinin içerisine katıp boğup ve heder etmek isteyenler var. Ama gençlik bütün bunlara karşı dur demiş. Öyle mi? Kendisini iman ve İslamiyet içerisine atmış. Osman Yüksel Ser'den geçtiği gibi, Eşref Edip gibi, Necip Fazıl gibi ve etrafında nedir toparlanan gençler gibi, Üstad Hazretleri'nin etrafında toparlanan gençler gibi kendilerini korumuş ve kollamışlar. Ve bu asra kadar da geliyoruz inşallah. Nefis dahi yardım etse, mahalli iman olan kalp ve akıl susarlar, mağlup oluyorlar. Şu halde kebairi işlemek imansızlıktan gelmiyor. Şimdi bakın, o zaman böyle bir atmosferde büyük günahı işleyen bir insan bu büyük günahı neyle işledi? Hissiyle işledi, hevesiyle işledi, vehmiyle işledi, arzusuyla, isteğiyle işledi. Neyle işlemedi? Aklıyla işlemedi, kalbiyle işlemedi, vicdanıyla işlemedi. Normalde bir günahın, bırakın günahı kebair, ne olursa olsun insanı küfre götürebilmesi için o günahın akıl ve kalb ile işlenmesi gerekiyor. Nasıl yani? Mesela namaz kılmamak bir günah mıdır? Evet. Günahtır. Peki namaz kılmayan bir insan küfre gider mi? Gitmez. Gidebilir diyor. Bak, bir gencimiz burada gidebilir diyor. Nasıl gitmez? Yani namaz kılmayan bir insan namaz kılmadığı halde nasıl kafir olmaz? Namaz ayetlerini inkar etmez. Doğru mu? Namaz Allah'ın bir emridir. Emridir. Fakat ben hissime, hevesime, nefsime yeniliyorum. Kılamıyorum. Aslında şu nefsimi bir razı edebilsem var ya, nefsimi bir mağlup edebilsem var ya, böyle ayaklarımın altına alıp bir çiğneyebilsem var ya, namazın en âlâsını kılacağım. Ama tembellikten de, lakaytlıktan de, şundan de, bundan de, benim çirkinliğim, çirkefliğim de bir türlü namazımı kılamıyorum. Kılmadığımdan dolayı da çok ızdıraplıyım. Bu adam namaz kılmamadan dolayı sadece günah kazanıyor. Küfre gitmiyor. Ama daha başka bir adam var ki o da namaz kılmıyor. Namaz kılmamasının sebebi de namaz diye bir şey yok ki diyor. İnkar ediyor. Akimus salahı inkar etti. Kur'an'ın bir ayetini inkar etse bu insan ne yapar? Kafir olur. İşte bakın, büyük günah olsun, küçük günah olsun, küfre gitmenin şekli akıl ve kalb ile işlemektir. Akıl ve kalb ile işlemek, onunla alakalı hükmü iptal etmek demektir. Zina diye bir şey yok canım. Zina dediğin şey insanın tamamen helal, öz malıdır diyen insan küfre gider. Yani küfre gider. Niye? Kur'an-ı Kerim'deki zina ile ilgili ayeti inkar etmiş oluyor. Anladınız mı meseleyi?
Evet, evet.
O hükmü iptal ediyor. Ama böyle bir günah işlemiş. Ya ben hissime, hevesime, nefsine yemin. Allah beni affetsin. Allah'ın affetmesi için de alabildiğine dua edeceğim. Bu insan bak, imanı devam ediyor. Sözleri mümin sözü. Ama fiil yanlış. Hem de büyük yanlış. Büyük yanlış olsa dahi akıl ve kalb ile işlenmediği müddetçe o insanı küfre götürmez. İşte Mutezile meselenin bu boyutunu anlayamadığından dolayı nasıl olur? Ahirete inanacak, Allah'a inanacak, cehennemin varlığına inanacak, bununla beraber büyük günah işleyecek. Bu insanın imanı hemen kalbinden çıkar demişler. Kalbiyle işlemedi ki kalbinden çıksın. Dolayısıyla Ehl-i sünnetin fikri nedir? Kafir olmaz demektir. Bitiriyoruz. Hem sabık işaretlerde anlaşıldığı gibi fenalık ve hevesat yolu tahribat olduğu için gayet kolaydır. Şeytan, ins ve cin, insanlardan veya cinlerden olan şeytanlar çabuk insanları o yola sevk ediyor. Yani bu gibi yollara insanlar hızlı bir şekilde sevk ediliyorlar. Gayet cayi hayret bir haldir ki alemi bekanın nas-ı hadisle sinek kanadı kadar bir nuru ebedi olduğu için bir insanın müddet ömründe dünyadan aldığı lezzet ve nimete mukabil geldiği halde bazı biçare insanlar bir sinek kanadı kadar bu fani dünyanın lezzetini o baki alemin bu fani dünyasına değer lezzetlerine tercih edip şeytanın arkasında gider. Allah razı, Allah muhafaza etsin. Müminlerle ilgili bir ayet var. Yani bu önemli. Bizi ciddi bir şekilde ikaz ediyor. İkaz ediyor ayet-i kerime. Yestahibbunel hayata dünya alel ahire. Yestahibbunel hayata dünya alel ahire. Burada bir tehlike çanı çalıyor. Yani ahirete iman ettiği halde dünyayı ahirete bilerek tercih eder. Bakın bilmeyerek olsa bir özür teşkil eder. Bilerek tercih eder. Ne demek dünyayı ahirete bilerek tercih eder? Ahiretle alakalı hiçbir fiil icra etmez. Sadece ben müminim der. İşte bu şekilde oldu muydu o insan Allah korusun hüsrana gidebilir. İkincisi, bu gibi günahlar küfürden gelmemekle beraber bu gibi günahları özellikle aleni işlemek, serbest hale getirmek ve bunlardan sıkılmamak. Hani bir insan günah işler de gizler. Utanır, her şeyi örter yani. Mahcup olur. İster ki kimse bilmesin. Hatta ister ki melekler görmesin. Görür ama. Allah bilmesin, bilir ama. Bütün bunlardan müthiş bir şekilde mahcubiyeti vardır. Ama öyle insanda vardır ki günahı aleni, herkes bilsin, görsün. O bilmekten, görmekten keyif ve lezzet alır yani. Bu şekilde yani, Allah korusun yani. Bu mana farklı bir manadır ki bu şekilde olan insanların hali ve ahvali imandan hissesi olmadığını alamettir. Neden böyle biliyor musunuz? Onu da ifade edelim. Bitiriyoruz inşallah. Mesela şeytan vesvese veriyor. Öyle bir vesvese veriyor ki sen zannediyorsun ki kalbin berbat. Üstad Hazretleri testini yaptırıyor. Eğer diyor o vesveseden diyor senin kalbin huzursuz oluyorsa bil ki senin kalbin temizdir diyor. Ama senin kalbin huzursuz değilse o söz senin kalbinin sesidir. Burada tehlike var yani. Bir günah işlemeden dolayı mahcubiyet yoksa, tövbe yoksa, istiğfar yoksa, öyle mi? Allah'a yönelmek yoksa, mahcubiyet yoksa bakın, onu alabildiğine gizleyeyim, böyle bir şey yoksa, kendini serişte etmek varsa, tersini ifade ediyoruz yani. Tövbe istiğfar etmiyor bakın. Serdişte ediyor. Aleni ifade ediyor. Bu insan Allah'la olan irtibatını kesmek üzere. Bu insan Allah korusun günahın, küfür dediğimiz günahın içerisine dalmak üzere. Dolayısıyla günahların içerisinde böyle ikaz edici bir risk de var. Yani buna da insanın ne yapması gerekiyor? Dikkat etmesi gerekiyor. Bazı şeyler var ki lakaytlıktan kaynaklanıyor. Ha, bazı şeyler var ki severek yapıldı mıydı? Allah muhafaza etsin. İşte ey ehli hak ve ehli hidayet, şeytanı ins ve cinliğinin mezkür desiselerinden kurtulmak çaresi nedir? Çözüm ne? Sonuç ne? Ne yapacağız? Ehli sünnet ve cemaat olan ehli hak mezhebini karargah yap. Bir kere mutezilenin batıl olan fikir, inanç ve itikatlarından uzaklaşacaksan neyi? İster ameli olsun, ister itikadi olsun, bu hak ehli sünnetin mezheplerini kendine karargah yap. İmam-ı Eşari, İmam-ı Maturidi, bunları kendine karargah yap. Ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın muhkemat kalesine gir. Kur'an'ın hükümleri altına dahil ol. Hayat nedir? Hayatını Kur'an'ın muhkemat hükümleriyle tanzim et. Ve bir diğeri, sünnet-i seniyeyi rehber yap, selamettir. Üç şey. Nedir? Birisi ehli sünnetin mezheplerin içerisine girmek ki şu anda öyleyiz. Bununla beraber hayatımıza Kur'an'ın hükümlerini uygulayacağız. Muhkemat dediğimiz o hükümlerin altına gireceğiz. Bununla beraber Kur'an'ın tercümesi olan sünnet-i seniyeyi hayatımıza tatbik edeceğiz. Cenab-ı Hak sünnet-i seniyeyi tatbik eden, Kur'an'ın muhkematı altına giren ve ehli sünnetin mezheplerine dahil olanlardan, ayrılmayanlardan, ebede kadar da bu şekilde gidenlerden eylesin inşallah. Subhaneke la ilmena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahru davahna elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.